Ayrım 20.
Basitleştirilmiş bir dünyada sevdiğim birkaç kişiye rastlama olasılığım artıyor. Örneğin Franziska'ya. Franziska benim bir dostum. Ona rastladığım zaman büyük bir sevinç duyarım. Şakalaşırız, güleriz. Birbirimize bir şeyler anlatırız. Sıradan olaylar ama belki başkalarına anlatmadığımız şeyler. Onları birlikte konuştuğumuz zaman ikimize de ilginç görünürler. Ve ayrılmadan önce en kısa zamanda buluşmamız gerektiği konusunda ikimiz de ısrarlıyızdır. Sonra aylar geçer. Bir gece sokakta rastlaşıveririz. Neşeli çığlıklar, gülüşmeler, yakında buluşma sözleri. Ama her ikimiz de bu buluşmayı gerçekleştirmek için hiçbir şey yapmayız. Belki ikimiz de artık aynı şey olamayacağını bildiğimiz için. İndirgenmiş ve basitleştirilmiş bir dünyada Franziska ile buluşmalarımız çok daha güzel ve zevkli olsa gerekir. Artık onunla sık sık buluşuyorum diye aramızda adının konmasını, belki de evlilik gerektirecek bir ilişkinin bulunduğunu düşünecek ya da ne dersek diyelim, bizi aralarında belki iki tarafın ailelerine, aile büyüklerine, onların evlatlarına, kardeş ve kuzenlere kadar uzanan bir bağ, ortak yaşam çevrelerinden gelir ve mal hesaplarına kadar bir bağ bulunan bir çift gözüyle bakacak koşullanmış kişiler kalmayacağına, konuşmalarımızın birkaç dakikadan fazla sürmemesinin nedeni olan omuzlarımızda ve konuşmalarımızda ağırlığını duyduğumuz çevre koşullarını ortadan kaldıracağımıza göre. Bu yüzden benim için yollarımızın kesişmesini sağlayacak koşulları hazırlamaktan daha doğal bir şey olamaz. Söz gelimi, onu son gördüğümde üzerinde bulunan soluk renkli kürkün benzeri kürk giyen bütün genç kadınları ortadan kaldırmalıyım. Böylece onu uzaktan gördüğüm zaman hiç kuşkuya düşmem. Başkasıyla karıştırmak gibi, düş kırıklığına uğramak gibi bir tehlike kalmaz. Ve daha sonra sıra Franziska'nın dostu olabilecek, sokakta Franziska'ya rastlaması gereken kişi benken onunla buluşmaya giden ve onu belki bile bile inadına lafa tutup geciktirecek bütün genç erkeklere geliyor. Kişisel nitelikli ayrıntılara girdim ama bu hiç kimseyi ortadan kaldırma işlemlerimin kendi ansal, özel çıkarlarımdan esinlendiği kanısına kapılması. Tam tersine ben herkesin çıkarını düşünerek davranıyorum. Böylece kendimi de düşünmüş oluyorum ama dolaylı. Doğru, bir yerden başlamak için bir rastlantı sonucu görüş alanıma giren bütün kamu binalarını yok ettim. Geniş merdivenlerini, sütunlu girişlerini, koridorlarını, bekleme odalarını, fişleri, genelgeleri ve dosyaları. Yalnızca bu kadar da değil, bölüm şeflerini, genel müdürlerini, müfettiş yardımcılarını, vekilleri, sürekli ve geçici personeli. Ama bunu onların varlığını bütünün uyumuna zarar verici ya da gereksiz bulduğum için yaptım. Çalışan yığınların aşırı ısıtılmış bürolarından çıkıp paltolarının kürk taklidi yakalarını düğmeleyerek otobüslere doluştukları saatindeyiz günün. Gözlerimi kırpıştırıyorum, yok olmuşlar. Yalnızca çok uzakta, otomobil, kamyon, otobüs namına hiçbir şey bırakmadığım boş sokaklardan tek tük geçen insanlar görülebiliyor. Sokakların yüzünü bowling pisti gibi çırılçıplak dümdüz görmek hoşuma gidiyor. Daha sonra kışlaları, nöbetçi kulübelerini, polis karakollarını kaldırıyorum. Üniformalı herkes sanki asla var olmamış gibi ortadan yok oluyor. Belki de ipin ucunu biraz kaçırdım. Bakıyorum ki itfaiyeciler de aynı akıbete uğramışlar, postacılar da, belediye çöpçüleri de. Kendilerine daha değişik davranılmasını haklı olarak uman öteki takım insanlardı. Ama olan olmuştur. Kılı kırk yarmanın yararı yok. Sorun çıkmasın diye hemen yangınları, çöpleri ve postayı da ortadan kaldırıyorum. Zaten onlar sorun çıkarmaktan başka ne işe yararlar? Ortada hastane, klinik, dinlenme evi diye bir şeyin kalmamasına özen gösteriyorum. Benim için tek sağlık olasılığı doktorları, hasta bakıcıları ve hastaları da silmek. Daha sonra hakimleri, avukatları, sanıkları ve zarara uğrayan taraflarıyla toptan bütün mahkemeleri, içindeki mahkum ve gardiyanlarıyla hapishaneleri. Daha sonra bütün fakülteleriyle üniversiteyi siliyorum. Bilimler Akademisi'ni, edebiyat sanat bölümlerini, müzeleri, kitaplıkları, anıtları ve onların yöneticilerini, tiyatroları, sinemaları, televizyonları, gazeteleri. Kültür saygısının beni durduracağını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Sonra sıra ekonominin yapılarına geliyor. Hayatımızın yazgısına karar vermek gibi korkunç bir savı yıllardır sürdüren yapılar. Ne sanıyorlar kendilerini? Birer birer bütün dükkanları yok ediyorum. Temel gereksinim maddeleri satanlarla başlayıp lüks gereksiz şeyler satanlarla bitiriyorum. Önce malların sergilendiği vitrinleri temizliyorum. Sonra tezgahları, rafları, tezgahtar kızları, kasiyerleri, reyon görevlilerini. Müşteri kalabalığı bir an neye uğradığını şaşırıyor. Alışveriş arabaları buharlaşıp yok olurken elleri boşluğa uzanmış durumda kalıyorlar. Bunun ardından müşterilerin kendileri de boşluğun içinde yok oluyorlar. Tüketiciden geriye doğru giderek üreticiye geliyorum. Ağır ya da hafif bütün sanayiyi kaldırıyorum. Ham maddeleri, enerji kaynaklarını silip süpürüyorum. Yatarım, onun da işi tamam. Biri çıkıp da ilkel toplumlara geri dönmek istediğini söylemesin diye avcılık ve balıkçılığı da ortadan kaldırıyorum. Doğa? Ha, anlamadım sanmayın. Bu doğa hikayesi de güzel bir yutturmaca. Öldürün onu da. Geriye kalması gereken tek şey yer kabuğu tabakası. Basacak yeri olarak yeterince somut. Onun dışı hiçlik. Prospekte yürümeyi sürdürüyorum. Artık sınırsız, bomboş, donmuş ovadan hiç farkı yok. Göz görebildiğince hiçbir duvar, dağ, tepe yok artık. Ne bir ırmak, ne bir göl, ne deniz. Salt bazalt kadar tıkız dümdüz, gri bir buz tabakası. Her şeyi yatsımak insanların sandığından daha az zor bir şey. Bütün sorun bir kez başlamakta. Gerekli olduğunu düşündüğünüz bir şeyden bir kez vazgeçtiniz mi, bir başka şeyden de, başka pek çok şeyden de vazgeçebileceğinizi anlarsınız. İşte böylece burada, dünya denen bu boş yüzeyde yürüyorum. Dünyayı yalayıp geçen, yok olmuş dünyadan geriye kalmış son artıkları da kar fırtınası ile birlikte sürükleyen bir rüzgar esiyor. Asmadan yeni koparılmışa benzeyen bir salkım olgun üzüm, yün bir bebek patiği, iyi yağlanmış bir menteşe, İspanyolca yazılmış bir romandan kopmuş bir sayfa, üzerinde bir kadın adı, Amaranta. Her şey salt bir iki saniye önce mi yok oldu, yoksa yüzyıllar önce mi? Zaman duygusunu şimdiden yitirdim. İşte bu hiçlik şeridinin ucunda, hala prospekt dediğim yerde soluk renkli kürk ceketin içinde yaklaşan ipince bir karaltı görüyorum. Francisca bu. Yüksek ökçeli çizmeleriyle yürüyüşünden, ellerini manşonun içinde tutuşundan, ardında sallanan çizgili eşarbından tanıyorum onu. Soğuk bir hava, bomboş bir alan, görüş için en iyi koşullardır ama onun dikkatini çekmek için elimi kolumu sallamamın hiçbir yararı olmuyor. Beni tanıyamıyor. Hala birbirimize çok uzağız. Adımlarımı sıklaştırarak yaklaşıyorum. Hiç değilse yaklaştığımı sanıyorum. Ama herhangi bir işaret noktasından yoksunum. Francisca ile benim aramdaki kimi karaltılar, hatta artık seçilebiliyorlar bile, bir takım adamlar, paltolu şapkalı adamlar beni bekliyorlar. Kim olabilirler? Yeterince yaklaştığım zaman tanıyorum. D şubesinin adamları. Nasıl olmuş da burada kalmışlar? Ne yapıyorlar? Bütün büroların personelini ortadan kaldırdığım zaman onları da sildiğimi sanmıştım. Neden Francisca ile benim arama girdiler böyle? Şimdi onları yok edeceğim diyerek kararımı verdim ve bütün dikkatimi topluyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hala orada ikimizin arasındalar. Ha, işte geldiniz diye beni selamlıyorlar. Hala bizimle çalışıyorsunuz değil mi? Bravo. Bize gerçekten yardımcı oldunuz. Çok güzel. Bakın artık ortalık tertemiz. Ne diye şaşırıyorum. Siz de mi temizlik yapıyordunuz? Şimdi anlıyorum. Neden bu kez çevremdeki dünyayı yok etme işinde daha öncekilere göre biraz ileri gittiğim duygusu vardı içimde. Ama size bir şey sormak istiyorum. Her zaman gelişmeden, büyümeden, verim arttırmaktan söz eden sizler değil miydiniz? Bunda bir terslik yok. Her şey öngördüğümüz gibi oldu. Gelişim çizgisi gene sıfırdan başlıyor. Durumun bir çıkmaza gelip dayandığını siz de anlamıştınız. Gerilediğini. Süreci hızlandırmaktan başka çare yoktu. Kısa vadede olumsuz gibi görünen bir şey uzun vadede yeni bir başlangıç olabilir. Ama ben bunu sizin gibi almıyorum. Benim kafamdaki başka. Ben başka türlü siliyorum her şeyi yeryüzünden diye karşı çıkıyorum ve şöyle düşünüyorum. Beni kendi planlarına alet edebileceklerini sanıyorlarsa aldanıyorlar. Bir an önce her şeyi tersine çevirmek, dünyadaki her şeyleri birer birer ya da tümden gene var etmek, bu adamların genel bir yok etme planına karşılık bütün çeşitlilikleriyle somut maddelerini sımsıkı bir duvar gibi yeniden dikmek için sabırsızlanıyorum. Gözlerimi kapatıyor, yeniden açıyorum. Kum gibi kaynayan trafiğiyle, bu saatte yanmış sokak lambalarıyla, gazetelerin son baskılarının satıldığı küçük kulübeleriyle kendimi gene prospekte bulacağıma hiç kuşkum yok. Ama hayır, hiçbir şey göremiyorum. Çevremizdeki boşluk gittikçe daha çok boşalıyor. Ufuk çizgisindeki Francisca'nın karaltısı yavaş yavaş yaklaşıyor. Sanki yeryüzü küresinin eğimini tırmanması gerekiyormuş gibi. Hayatta kalanlar salt biz miyiz? Gittikçe büyüyen bir korkuyla gerçeği kavruyorum. Zihnimin verdiği bir kararla silindiğine, istediğim an geri geleceğine inandığım dünya gerçekten yok olmuş. D şubesi görevlileri gerçekçi olun diyorlar. Şöyle bir bakın çevrenize. Bütün evren, haydi diyelim ki geçiş döneminde. Gökyüzünü gösteriyorlar, takım yıldızlar tanınmaz duruma gelmiş, kimisi sıkılaşmış, kimisi seyrekleşmiş, gökyüzü haritası allak bullak olmuş, birbiri ardı sıra patlayan yıldızlar. Öte yandan son bir ışık fırlattıktan sonra ölen yıldızlar. Önemli olan yeniler geldiği zaman bizi eksiksiz kadrosuyla, hizmet veren işlevsel yapılarıyla gerçekten tıkır tıkır işler bir durumda bulması. Ama yeniler kim? Ne yapıyorlar, ne istiyorlar diye soruyorum. Ve beni Fransızca'dan ayıran donmuş yüzeyde gizli bir tuzak gibi uzayıp giden ince bir çatlak görüyorum. Bunu söylemek için henüz vakit erken, yani bizim kendi deyimlerimizle söylemek için. Şu anda onları göremiyoruz bile ama var olduklarını biliyoruz. Hem zaten ulaşmak üzere oldukları bize hatta çok daha önceden haber verilmişti. Ama biz de buradayız. Bunu bilmemelerine olanak yok. Daha önce var olan şeylerin sürebilmesi olasılığı varsa bunu temsil eden kişiler yalnızca biziz. Bize gereksinimleri var. Bize sarılmak, arda kalan ne varsa onların pratikteki yönetimini bize bırakmak zorundalar. Dünya bizim istediğimiz biçimde başlayacak yeniden. Hayır, Fransızca ile benim çevremde yeniden başlamasını isteyeceğim dünya sizinki olamaz. Bütün zihnimi toparlamak ve şu an Fransızca ile birlikte olmayı isteyeceğim dünyayı, dekoru bütün ayrıntısıyla düşünmek isterim. Söz gelimi, duvarları kristal şamdanları yansıtan aynalarla kaplı bir kahve, valsler çalan bir orkestra, küçük mermer masaların, dumanı tüten fincanların, kremalı pastaların üzerinde titreşen keman ezgileri. Öte yandan dışarıda, buz tutmuş camların ötesinde insanlarla ve nesnelerle dolu bir dünyanın varlığını da duyumsamak isterim. Dostça ya da düşmanca bir dünyanın varlığını, sevinç ya da anlaşmazlık kaynağı olan nesneleri. Bunları bütün gücümle düşünüyorum ama artık var etmeye gücümün yetmediğini biliyorum. Hiçlik daha güçlü ve bütün dünyayı kaplamış durumda. Onlarla ilişki kurmak kolay olmayacak diye sözünü sürdürüyor D şubesi görevlisi. Çok dikkatli olmalı. Hiç hata yapmamalıyız. Bizi oyunun dışında bırakmalarına izin vermemeliyiz. Aklımızdan siz geçiyordunuz. Yenilerin güvenini kazanmak konusunda. Eritme evresinde yeteneğinizi kanıtladınız ve aramızda eski yönetimle en az uzlaşmış kişi sizsiniz. Kendinizi tanıtıp bu şubenin ne olduğunu, acil ve kaçınılmaz işlerde ondan nasıl yararlanacaklarını anlatmak size düşecek. Evet, her şeyi en iyi göstermenin bir yolunu bulacaksınız. Öyleyse ben hemen gideyim. Gidip onları arayayım diyorum alelacele. Çünkü şimdi buradan kaçmaz. Fransızca'nın yanına gidip onu kurtarmazsam bir dakika sonra çok geç olacak. Tuzak kapanmak üzere. D şubesi görevlileri beni yakalayıp sorular sorup buyruklar vermeden önce kaçıyorum. Donmuş kabuğun üzerinden Fransızca'ya doğru ilerliyorum. Dünya üzerine soyu sözcüklerden başka hiçbir şeyin yazılamayacağı bir tabaka kağıda indirgenmiş durumda. Sanki bütün somut adıllar tükenmiş gibi. Birisi iskemle sözcüğünü yazmayı bir başarabilse, sonra kaşık, et sosu, soba sözcüklerini yazmak da zor olmayacak ama metnin biçimsel dengesi bunu yasaklıyor. Beni Fransızca'dan ayıran toprakta açılmış bir takım yarıklar, olukçuklar, çatlaklar görüyorum. Her an bir ayağım bir çukura düşebilir. Bu yarıklar genişliyor. Çoğa kalmadan aramızda derin bir yarık, bir uçurum açılacak. Bir taraftan ötekine atlıyorum. Aşağıda ucu bucağı olmayan, sonsuzluğa uzanan bir hiçlikten başka bir şey görmüyorum. Boşluğa saçılmış dünyanın küçük parçaların üzerinden koşuyorum. Dünya ufalanıyor. Dev şubesinin görevlileri bana sesleniyorlar. Geri döneyim, daha ötelere gitme tehlikesini göze almayayım diye işaretler ediyorlar. Fransızca, bir kez daha sıçradın mı yanındayım. Burada. Tam karşımda gülümsüyor. Gözlerinde o altın renkli kıvılcım var. Küçük yüzü soğuktan biraz çatlamış. Ah sensin ha. Ne zaman prospekte dolaşmaya çıksam sana rastlıyorum. Bütün zamanı sokaklarda dolaşarak geçirdiğini söyleme bana sakın. Dinle. Şurada köşede bir kahve biliyorum. Bütün duvarları ayna kaplı. Vals çalan bir orkestrası var. Beni oraya davet eder misin? 11. bölüm. Fırtınayla oradan oraya savrulan teknenin bir limana varmasının zamanı geldi okur. Hangi liman büyük bir kitaplıktan daha güvenli olabilir? Kuşkusuz kentte bir kitaplık var. O kitaplıktan yola çıkmıştın. Kitaptan kitaba atlayıp bütün dünyayı dolaştıktan sonra gene o kitaplığa döndün. Bir tek umudun kaldı. O da okumaya başladığın an buharlaşıp elinden uçan o 10 romanı bu kitaplıkta bulabilmek. Sonunda sakin, özgür bir gün açılıyor önünde. Kitaplığa gidiyorsun. Kataloğa bakıyorsun. Sevinçten çığlık ya da daha doğrusu 10 çığlık birden atmamak için kendini güç tutuyorsun. Aradığın bütün yazarlar, bütün kitaplar gereği gibi kayıtlı bir durumda katalogda görünüyorlar. İlk istek fişini doldurup görevliye veriyorsun. Katalogdaki numarada bir yanlışlık olması gerektiği söyleniyor sana. Kitap bulunamıyor. Her neyse araştıracaklar. Hemen bir başkasını istiyorsun. Birinin ödünç aldığını söylüyorlar ama kim almış, ne zaman almış bunu bilemiyorlar. İstediğin üçüncü kitap ciltçide, bir aya kadar gelecek. Dördüncüsü kitaplığın onarım için kapatılmış olan bölümünde. Fiş doldurmayı sürdürüyorsun. Şu ya da bu nedenle aradığın hiçbir kitabı bulamıyorsun. Görevler araştırırken sen kitaplarına gömülmüş okuyan daha şanslı okurlarla birlikte bir masaya oturup sabırla bekliyorsun. Başkalarının kitaplarına gizlice bakmak için boynunu sağa sola uzatıyorsun. Kim bilir? Belki de bu insanlardan biri senin aradığın kitaplardan birini okuyordur. Senin karşındaki okurun gözleri elinde açık duran kitaba dikileceği yerde havalarda dolaşıyor. Ama gözleri dalgın değil. Mavi göz bebeklerinin devinimlerine eşlik eden yeğen bir kımıltısızlık var. Ara sıra göz göze geliyorsunuz. Bir an geliyor ki sana sesleniyor ya da daha doğrusu boşluğa ama kuşkusuz sana bir şeyler söylüyor. Gözlerimin sağda solda dolaştığını görürseniz şaşmayın. Aslında ben böyle okuyorum. Böyle okursam benim için daha verimli oluyor. Bir kitap gerçekten ilgimi çekiyorsa, daha birkaç satır okumadan zihnim metnin esindirdiği bir düşünceye ya da duyguya, bir soru ya da imgeye takılıp atlamaya, bir düşünceden ötesine, bir imgeden ötekine geçmeye başlıyor. Ta sonuna kadar izlemeden edemeyeceğim bir uslamlama ve fantezi yolculuğuna çıkarak kitaptan uzaklaşıp onu gözden yitiriyorum. Benim için okumanın uyartısı, verimli bir okumanın uyartısı, her kitabın uyartısı önemlidir. Birkaç sayfadan fazlasını okuyamasam bile. Ama o birkaç sayfa bile bana asla tüketemeyeceğim bir evrenin kapısını açar. Sizi çok iyi anlıyorum. Mum gibi sarı yüzünü, kızarmış gözlerini okuduğu kitaptan kaldıran bir başka okur söze karışıyor. Okumak, süreksiz parçalar halinde yapılan bir iştir. Ya da daha doğrusu okumanın nesnesinin toz gibi un ufak bir yapısı vardır. Okurun dikkati, yazının yayılıp giden alanı içinde küçücük bir parçacığı, son derece özlü bir anlam yoğunluğu taşır görünen komşu sözcükleri, eğretilemeleri, söz dizimsel öbekleri, mantıksal geçişleri, sözcüksel yabansılıkları soyutlar. Bunlar yapıtın çekirdeğini oluşturan yapı taşı parçacıkları gibidir. Geri kalan şeyler onun çevresinde döner. Ya da bir girdabın dibinde akıntıları yutan boşluk gibi. Bir kitabın taşıyabileceği doğru, asıl söylemek istediği söz ancak bu yarıkların arasından güçlükle algılanabilen şimşek parıltıları halinde açımlanır. Söylenceler ve gizler bir kelebeğin bacaklarına yapışan çiçek tozları gibi ele gelmez taneciklerden oluşur. Ancak bunu kavramış olan kişiler açımlamalar, aydınlanmalar bekleyebilirler. Benim dikkatimin siz bayların söylediğinizin tersine yazılı satırlardan bir an bile sapmamasının nedeni bu. Önemli bir ipucunu kaçırmak istemiyorsam dikkatim hiç dağılmamalı. Ne zaman böyle bir anlam kitlesine rastlasam hemen çevresini kazmaya başlarım. Bakalım o küçük kitlenin altında bir damar bulur muyum diye. İşte bu yüzden benim okumalarımın sonu gelmez. Okurum, bir daha okurum, her defasında cümlelerin kıvrımları arasında yeni bir bulguyu doğrulayacak şeyler ararım. Bir üçüncü okur, ben de öyle. Bir okuduğum kitabı bir daha okuma gereksinimi duyarım dedi. Ama her okuyuşumda ilk kez yeni bir kitap okuyormuşum duygusuna kapılırım. Sürekli değişen, daha önce bilincine varmadığım yeni şeyler gören ben miyim? Yoksa okumak, sınırsız sayıda değişik ögeyi bir araya getirerek biçim verilen, bu yüzden de aynı örneğe uygun olarak bir daha yenilenemeyecek bir yapı kurmak mıdır? Ne zaman bir önceki okumadaki bir coşku yeniden yaşama isteği duysam yeni ve beklenmedik izlenimlerle karşılaşıyor, daha öncekileri bir daha bulamıyorum. Kimi anlar bir okumayla ötekinin arasında bir ilerleme olmuş gibi görünüyor. Söz gelimi, metnin ruhunun derinliklerine daha çok girebilmek ya da eleştirel bir uzaklık kazanabilmek anlamında. Kimi anlarda tam tersini tek bir kitabın coşkuyu ya da soğuk ya da olumsuz okumalarının anılarını, onları birbirine bağlayan hiçbir ortak bakış açısı, hiçbir bağ olmaksızın zaman içine saçılmış halde yan yana taşır gibi görünüyorum. Okumanın nesnesi olmayan bir işlem olduğu sonucuna vardım ya da aslında kendi kendisinin nesnesi olduğu. Kitap ikinci derecede önemli bir destek ya da hatta bir bahane. Bir dördüncüsü konuşuyor. Okumanın öznelliğini vurgular anlamda söylüyorsanız o zaman size katılırım ama ona merkez kaç özelliği yüklüyorsanız değil. Okuduğum her yeni kitap okuduklarımın toplamı olan, hepsini birleştiren tek bir kitabın parçası durumuna gelir. Çabasızca, kendiliğinden olmaz bu. O genel kitabın oluşabilmesi için her bir kitabın biçim değiştirmesi, daha önce okuduğum kitaplarla ilişki kurması, onların doğal bir sonucu ya da gelişimi ya da yalanlaması ya da yorumu ya da gönderme metni durumuna gelmesi gerekir. Yıllardır bu kitaplığa geliyorum. Bu kitaplığı cilt cilt, raf raf tarıyorum ama tek bir kitabı okumayı sürdürmekten başka hiçbir şey yapmadığımı size gösterebilirim. Benim için de öyle. Okuduğum bütün kitaplar hep aynı kitaba çıkıyor, diyor bir beşinci okur. Bir kitap yığınının ardından başını uzatarak. Ama bu zaman açısından uzak bir kitap. Anılarımın arasından zar zor yüzeye çıkan bir kitap. Benim için bütün öykülerin en başında gelen bir öykü var. Okuduğum bütün öteki öyküler onun hemen görünüp kaybolan bir yankısını taşır gibi görünüyorlar. Okuduğum bütün kitaplarda çocukluğumda okuduğum o kitabı aramaktan başka bir şey yapmıyorum. Ama ondan öyle az şey anımsıyorum ki onu bulmam olanaksız. Ayakta durmuş, burnu havada rafları inceleyen bir 6. okur masaya yaklaşıyor. Benim için en önemli an okumaya başlamadan önceki andır. Kimi zaman bir kitap başlığı bende belki de hiç olmamış bir kitabı okuma isteği uyandırmaya yeter. Kimi zaman bu işi kitabın iptidası yani başlangıç cümleleri yapar. Bir başka deyişle düş gücünüzü çalıştırmak için pek az şeye gereksiniminiz varsa bana daha da azı olsun yeter. Okuma umudu. Oysa benim için önemli olan sondur diyor bir yedincisi ama gerçek son. Karanlıkta gizli, kitabın sizi alıp götürmek istediği son durak. Başlangıçları da soruşturursun diye ekliyor kızarmış gözlü adama başını sallayarak. Ama uzakta son sözcüğünün ötesindeki uzamda çizgileri belirlenen şeyi seçebilmek için sözcüklerin aralarında dolaşır bakışlarım. Artık senin için de konuşma zamanı geldi. Baylar, ilkin size şunu söyleyeyim. Kitaplarda ne yazılıysa onları okumaktan hoşlanırım. Ayrıntılarını kitabın bütünüyle birleştirmekten, her okumaya bitmiş bir okuma gözüyle bakmaktan, bir kitabı ötekinden ayrı tutmayı, her birini ötekilerden ayrılan yeni yönleri için severim. En önemlisi de baştan sona okunacak kitapları severim. Bir süredir başıma terslikler geliyor. Dünyada artık yalnızca yarıda kalan ya da yolun bir yerinde yok oluveren öyküler var gibi görünüyor. 5. okur yanıtlıyor seni. Size sözünü ettiğim o öykü var ya, ben de onun başını çok iyi anımsıyorum ama gerisini unuttum. Binbir Gece masallarının bir öyküsü olsa gerek. Bütün dillerdeki çeşitli baskılarını, çevirilerini topluyorum. Benzer öyküler çok var. Çeşitlemeler de öyle ama hiçbiri o öykü değil. Onu ben düşlemiş olabilir miyim? Ama gene de bulmadan, nasıl sona erdiğini öğrenmeden rahat edemeyeceğim. Senin meraklandığını görünce anlatmaya razı olduğu öykü şöyle başlıyor. Uykusuzluk hastalığına yakalanan Halife Harun el-Reşit bir gece bir tecimen kılığına girerek Bağdat sokaklarına çıkar. Bir kayık onu Dicle Irmağı'nın suları üzerinden bir bahçenin giriş kapısına kadar götürür. Bir bahçe havuzunun kıyısında ay parçası kadar güzel bir kız şarkı söylemekte laftasıyla da eşlik etmektedir. Bir halayık Harun'u saraya alır ve ona safran sarısı bir harmani giydirir. Bahçede şarkı söylemekte olan genç kız gümüş bir iskemleye oturmuştur. Çevresindeki minderlerde oturan 7 erkek vardır. Hepsi safran sarısı harmani giymiştir. Bir tek siz eksiktiniz der köle. Geç kaldınız. Onu kızın yanı başındaki bir mindere oturtur. Asilzade efendiler, ne dersem diyeyim yapacağınıza yemin etmiştiniz. İşte sizi sınamanın zamanı geldi. Bunun üzerine kız boynundan inci kolyesini çıkarır. Bu kolyede 6 beyaz bir siyah inci var. Şimdi kolyenin ipini koparıp incileri sumaki taşından bir kasenin içine atacağım. Siyah inci kime çıkarsa o Harun el-Reşid'i öldürüp başını bana getirecek. Karşılığında da beni alacak. Ama halifeyi öldürmeye razı olmazsa o zaman öteki 7 arasından siyah inciyi çekecek kişi tarafından öldürülecek. Harun el-Reşid bir titreme geçirerek elini açar bakar ki siyah inci avucunda. Alın yazgısının ve sizin buyruğunuzu yerine getireceğim ama bana şunu anlatmak koşuluyla. Halife sizin bu kadar nefretinizi çekecek ne yaptı diye sorar. Öyküyü dinlemek için sabırsızlanarak. Çocukluk zamanının okumalarının bir anısı olarak bu da senin yarıda kesilen kitaplar listesine girmeli. Ama başlığı ne? Başlığı vardıysa bile onu da unuttum. Siz kendiniz koyun başlığını. Öykünün bitiş sözleri Binbir Gece'nin ruhunu çok iyi yansıtır görünüyor. Bunun üzerine yazıyorsun diye sorar. Öyküyü dinlemek için sabırsızlanarak kitaplıktan boş yere ödünç almaya çalıştığı kitaplar listesine. Bakabilir miyim diyor 6. okur kitap listesini alarak. Uzak gözlüklerini çıkarıp kılıfın içine yerleştirdikten sonra bir başka kılıfın içinden yakın gözlüklerini çıkarıp yüksek sesle okuyor. Bir kış gecesi eğer bir yolcu. Malbork kasabasından Irak'ta. Rüzgardan ya da baş dönmesinden korkmaksızın. Sap yamaçtan aşağı eğilir. Birbirine dolanan çizgilerin ağında. Aşağıdaki koyu karanlıkta bakar. Birbiriyle kesişen çizgilerin ağında. Boş bir mezarın çevresinde. Ayın aydınlattığı yapraklardan bir halının üzerinde. Hangi öyküymüş bakayım o sonunu bekleyen diye sorar öyküyü dinlemek için sabırsızlanarak. Gözlüklerini alnına kaldırıyor. Evet, böyle başlayan bir roman diyor. Böyle bir şey okuduğumu yemin edebilirim. Yalnızca böyle bir başı var ve devamını istiyorsunuz, tamam mı? Sorun ne biliyor musunuz? Bir zamanlar bütün romanlar böyle başlardı. Issız bir sokakta yürüyen biri olurdu. O kişi dikkatini çeken bir şey görürdü. Bir gizem ya da bir uyarı taşır gibi görünen bir şey. Bunun üzerine açıklama isterdi ve ona uzun bir öykü anlatırlardı. Ama bakın, bir yanlış anlama var diye onu uyarmaya çalışıyorsun. Bu bir kitap değil. Bunlar kitap adı. Yolcu. Aa, yolcu hep yalnızca birinci sayfada görünür, sonra bir daha adı geçmez. İşlevini yerine getirmiştir. Roman onun öyküsü değildir. Ama sonunu öğrenmek istediğim öykü bu değil. Yedinci okur sözünü kesiyor. Her öykünün bir başlangıcının, bir sonunun olması gerektiğine mi inanıyorsunuz? Eski dönemlerde bir öykü ancak iki türlü bitebilirdi. Her türlü sınavdan geçtikten sonra erkek kahraman ile kadın kahraman evlenirler. Evlenmiyorlarsa ölürler. Bütün öykülerden çıkan kıssanın iki yönü vardır. Biri yaşamın sürekliliği, öteki ölümün kaçınılmazlığı. Bir an durup bu sözleri düşünüyorsun, sonra birden Ludmilla ile evlenmek istediğine karar veriyorsun. 12. Bölüm. Artık karı kocasın. Okur okura. Büyük, iki kişilik bir yatak koşut okumalarınıza kucak açıyor. Ludmilla kitabını kapatıyor, ışığı söndürüyor, başını yeniden yastığa dayayıp, ''Sen de ışığını söndürsene, okumaktan yorulmadın mı?'' diyor. ''Bir dakika'' diyorsun sen. Italo Calvino'nun Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu romanını neredeyse bitiriyorum. Kitabın sonu. 5 Nisan 2007. Sayfa 267.